Evet, başlıyor.
Evet.
Anladın mı?
Evet. Başladık hocam. Turgay Çavuşoğlu'yla Sosyal Hizmet Tarihi 20. bölümünde hepinizin karşısındayız. Bugün aslında literatürde Seyyar Terbiye Sergisi, Terbiye Treni ve Pedagoji Treni olarak karşımıza çıkan bir konuyu ele alacağız Turgay Hocam'la. Hocam oldukça farklı bir konu, daha önce ele alınmamış bir konu sosyal hizmetlerde. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederiz size. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Seni soralım Sedef.
Ben de çok iyiyim. Konuyu merakla bekliyorum. Bence ismini duyan herkes de merakla bekleyecek. O yüzden hızlıca sözü size
Hemen
bırakıyorum.
başlayalım.
Tamamdır hocam.
Evet, 3 dakikada bitirmeye çalışalım.
Evet.
Evet, ikinci şeye geçtiğimizde bu isim Seyyar Terbiye Treni, Seyyar Sergi ve Pedagoji Sergisi diye üçle anılıyor. Böyle bir şey. Şimdi her şeyden önce Cumhuriyet'in o dönemde ne durumda olduğunu görmemiz gerekiyor Sedef. Bu kitabı Milli Kütüphane'den bulduk. Şans eseri karşıma çıktı benim. Yani başka bir şey verselerdi, para verselerdi bu kadar kıymetli olmazdı. Sabahattin diye bir arkadaşımız, astsubay emeklisi ve bizim çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarından büyüyerek gelmiş. Dostluğumuz var kendisi. Hemen sağ olsun Milli Kütüphane'ye gitti. Milli Kütüphane kartını çıkardı ve bu belgeyi gönderdi. Fotoğraf çekimi halinde belge. O nedenle ilk önce ona teşekkürü borç bilerek başlamak istiyorum. Cumhuriyet döneminde baktığımızda şöyle karşımıza çıkıyor. Burada baktığımızda eğitim politikaları laik ve çağdaş bir eğitim kadrosunun ekonomi tükenmiş durumda. Daha önceki sık sık vurguladığım şekilde Osmanlı o dönemde tabii ne diye hasta adam rolündeydi. Cumhuriyet bir an evvel bunu yıkabilmek için önem verdiği şeylerden biri Atatürk'ün eğitimdir. Ama eğitimi bu şekilde eğitim şuraları, milli eğitim şuraları diğer işleri yaparken de bu tam bir toplumla çalışma, toplum kalkınmasıdır. Dikkat edersen. Daha sonraki aşamalarda gittiğimizde sosyal hizmet mesleği açısından bakmamız gerekir. Gerçekten çok müthiş bir olay bu şekilde. Peki çağdaşlaşma süresi içinde her zaman söylüyorum sosyal hizmetlerde de baktığımızda Darül Eytamlar'dan, Darül Aceze'den, Darül Şafaka'dan baktığımızda Avrupa'dan bir takım modelleri almışız. Bu modelde bu tam anlamıyla halen araştırmalarımın sürdüğü bir şey. Hala bulamadığım bir iki tane kitabım var. Onları da bulursam daha da netleşecek konu. Bunun için önemli olan şeylerden biri, bak ne diyor? Marif Vekaleti Seyyar Terbiye Sergisi 1933'te. 33'te biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü. 10. yıl dönümü nedeniyle bir sürü faaliyetler şey yapıyor. İsmail Hakkı Tonguç da o sırada Milli Eğitim Müzesi'nde görev yapan bir öğretmen. Ama ilginç bir şekilde Tonguç'un hayatını çok iyi incelemek lazım. Nasıl okudu, nasıl yükseldi, neler yaptı, en sonunda nasıl görevden alındığını. Belki Sedef bu sene, hani ben o konuda kendimi pek yetkin görmüyordum ama köy enstitülerini ele almamız gerekecek galiba. Yani okudukça hayranlığım her geçen gün gidiyor. Evet, baktığımız gibi 33'te çağdaşlaşma yolunda atılan bir Seyyar Terbiye sergisi. Peki sinemacılar bunu inceliyor. Türkiye'de sinemanın durumu nedir? Biz Kazım Karabekir'i dinlettik, anlattık. Orada ibret yerleri vardı. Kazım Karabekir gerçekten yani hem Darül Eytamları çok iyi bilen hem çocuk İstihanelerini, Mithat Paşa'nın İstihanelerini çok ciddi şekilde incelemiş ve Kazım Karabekir'in sosyal hizmet uygulamaları, Gürbüzler Ordusu uygulamasını lütfen sosyal hizmet mezunlarının çok ciddi şekilde okuması lazım. Kazım Karabekir O sırada Avrupa'da bir yaygın bir ahlaklı toplum yetiştirme. Çocukların ahlaklı olması, bu konuda neler yapılabilmesi, STK'lar, gençlik örgütleri, işçilik, bunların hepsi çok güçlü bir şekilde karşımıza geliyor. Bunun içinde Kazım Karabekir zaten kendisi Gürbüzler Ordusu çalışmalarında yani Erzurum ve Sarıkamış'ta çok ciddi çalışmalar yaptı. İbret yeri dediği yerde de kadın ve erkekleri bir perdeyle ayırarak onlara tiyatro, şiir ve diğer gösterileri çocukların hazırladığı gösterileri sahneye koydu. Ve çok ciddi çalışmalar yaptı. Orada da bunun yerine tiyatro demedi. Tiyatro deseydi halktan tepki alabilirim diye düşünüyor. İbret yeri diyerek yaptı. Çok ciddi şekilde de kendisi şiirler ve bir takım eserleri hem yazılı hem de sözlü olarak besteledi. Onu da söyleyelim. Evet, bu şekilde yukarıdaki şeylerden biri Hilal Ahmer ve Türk Ocağı benzeri kuruluşlardan destek alınmasını gerektiği. Bu da niye? Yani bunlar her ikisi de güçlü o anda. Türk Ocakları'nı da incelemedik. Bu konuda inceleyebileceğimiz şeylerden biri olabilir geriye döndüğümüzde. Daha sonra halk evleri şeklinde dönüşmüştür Türk Ocakları. Baktığımızda bunların kanalıyla yapılabilir. Ne diyor? Okullarda eğitime katkı sunacak olan bilimsel, tabiat, hayat bilgisi, coğrafya, tarih, sanat ve zanaat temalı filmler. Yani bunu halka götürecek. Bunun yanı sıra meslek okullarına mahsus olan denizcilik, ormancılık, madencilik, doğa bilimleri. Hem de halkın istifade edebileceği toplumsal hayat, ziraat ve tarihi konulu filmler. Tabii sen yetişemedin ona. Biz o kuşaklar olarak sinemalarda gördük. Tahta hemen bir perde asılır. Tahta şeyin üstü, sandalyelerin üstünde filmler izlenirdi. Hepsi de ahlaklı bir toplum kazandırma amacıyla, sosyal hizmet boyutuyla baktığımızda tam bir sosyal hizmet çalışması. Evet. Ve ilk başta gördüğümüz şeylerden birisi, dikkat edersen, Seyyar Terbiye Sergisi kılavuzu. Demet, Osmanlı'da baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda her işin bir şeyi nasıl gidecek, nasıl gitmesi gerekir şeklinde bir
Kılavuzu.
kılavuz hazırlıyorlar. Yani baktığımız şekilde ben de bu kılavuzu esas alarak anlattım. Daha sonra detayları var elbette bununla ilgili. Keşke soru sorabilecek şekilde olan olsa öyle bir açık bir şekilde ama ben kılavuza sadık kalarak gideceğim. Bir Sovyet örneğinden yola çıkıldı diyor. Yani Sovyetlerin de o dönemde baktığımızda 30'lu yıllarda çok ciddi çocuklara yönelik pedagojik eğitimlerin olduğunu görüyoruz. Bunun yaz kamplarını tutun, filmleri gör, çadır kurma, işçilik çalışmaları şeklinde öyle bir şekilde yapıyor. Bu çalışma 44 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra projeksiyon vagonu diyoruz. Yani biraz sonra şeyde göstereceğim. Bu da 1927 yılında Almanya'dan geçenlerde bir yazı yazmıştım bir aktüel dergiye. Burada yazdığım şey doktor vagonu diye, sıhhiye vagonu dediğimiz bir şey var. Onun da ilginç bir öyküsü var. Bunlar ikisi de Alman firmadan yaptırılan şeyler. Ve o sırada doktor vagonunun bir tanesi örnek olarak kalmış. Yani biz arşivi bir türlü saklamayı bilemiyoruz, tarihi öğrenemiyoruz, öğretemiyoruz galiba.
Haklısınız hocam.
Bardağı belki bir yerden tanıyabilirsin. Senin mezun olduğun üniversitenin bardakları.
Afiyet olsun hocam.
Evet. Çok özür diliyorum. Hem sesim kötü hem de çok yorgun olduğum için dediğim gibi sürekli bir sağlık sorunu nedeniyle zor konuşuyorum. Peki nereden nereye gidiyor? Bak Ankara,
Türkiye'de.
tabii daha sonra Kırıkkale. Kırıkkale o sırada il olmuş değil. Diyarköy, Fakılı, Kayseri, Sarıoğlan, Sarkışla, Yıldızeli, Zile, Tuğral, Amasya, Havza, Ladik, en son Samsun'da bitiyor 44'ün. Başta söyledik, Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle kuruldu. Marif Vekaleti Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Bu uygulama Türkiye'de ilktir ama maalesef sonrası da gelmedi. Bu çalışma yapılabilir, hatta günümüzde bile uygulanabilir. Özellikle kırsal kalkınma konusunda sosyal hizmet açısından yararlanabileceğimiz bir eğitim çalışması olabilir. Bir mektep vagonu iki sergi salonundan oluşuyor. Tabii diğer şeylerin kaldığı vagonlar var. Eşyalar taşımak için ayrıca eklenebiliyor. Ankara Samsun arasında 15 istasyonda durmuş. Bu bir veya iki gün oluyor burada. Kendi yazılarına göre bakanlığın 2000 öğretmene 10 bin kişiye ulaşılmıştır diyor. Bu da istatistik olarak baktığımız 10 bin kişiye ulaştığımızda o sıralarda Cumhuriyet nüfusunun ilk sayımlarına baktığımızda 13 milyon civarında tuttuğumuza göre oldukça yüksek sayı ve 2000 öğretmene ulaşmak demek tam bir yerinde eğitim modeli uygulanmış diyebiliriz, değil mi? Tam ayaklarına giderek eğitimi veriyor. Ve en başta da kaynaklarda seyyar terbiye treni, terbiye sergisi, pedagoji sergisi olarak anılmaktadır. Ama bir bakarsın Sedef belki daha detaylı konuyu inceleyebilecektir ileride. Evet, ne dedik? Birinci kısımda sergi vagonları. Cumhuriyet devrinde muhtelif sahalarda inkişaf etmiş grafiklerle, fotoğraflarla görüntüler var. Türkiye'nin muhtelif mahallelerine ait güzel manzaralar, fotoğraflarla baktığımızda sergi. İleride de göreceğiz bunu tabii. En önemli şeylerden biri çocuk bakımı. Modeller ve resimlerle küçük çocuk hastalıklarını gösteren modeller ve resim. Çocuk oyuncakları, küçük çocukları terbiye eden, koruyan müesseseler. Resim, fotoğraflar ve kitaplarıyla şey yapıyor. Aslında birkaç resim koydum son kısımda ama o dönemin gazetelerine baktığımızda, taramaları yaptığımızda fotoğraflar net değil. Yani onu da pek tarayıp düzeltme fırsatım olmadığı için de ben de tembellik yaptım. O dönemde eski mektep ve yeni mektebin karşılaştırılması, resimlerle, kitaplarla ve eşyalarla yani dünden bugüne eğitim diye Türkçesini yapabiliriz. Mecburi tahsil çağında olup da ilk mektebe devam eden ve edemeyen çocuklarımız grafiklerle nedir bu? O dönemde Cumhuriyet dönemini tabii eğitimini ayrı bir şekilde şey yapmak lazım. Bunlardan biri de senin incelemelerin arasındaydı. Ciddi şekilde köy mektepleri, yatı mektepleri, muallim mektepleri, arkasından köy enstitüleri ciddi bir şekilde hemen şey olmamıştır bunlar ha deyince ama Atatürk'ün eğitime verdiği önemi gösteren şeylerden biridir. Cumhuriyet'in ilanından önce cephede savaşırken bile ilk defa öğretmenlerle ilgili bir toplantı yapmış ve bilgi alışverişi yapmıştır. Atatürk eğitimin çok önemli olduğunu vurgulamış, bu nedenle önemli şekilde üstüne gitmiştir.
Hocam aslında toplum kalkınması için de eğitimin ne kadar önemli bir araç olduğunu o
Evet.
tarihlerde yapılan çalışmalarda da görebiliyoruz
Evet.
baktığımda.
Evet. Ve İzmir okullarından gelen eşyalar o sırada şey olarak sergilenmiş ve gösterilmiş. Evet, sergi vagonunda ilk mektep binaları, fotoğraflar, İzmir vilayeti tarafından yaptıran binaların fotoğrafları. O dönemde Atatürk yurt dışında da çok ciddi şekilde milli eğitimin hazırlanması konusunda raporlar hazırlamıştı. Yabancı şeyler gelmiş, milli eğitimin neler yapması gerektiği konusunda fikirler vermiş, raporlar hazırlamıştık. Bunun yanı sıra çocuklara mahsus Neşriyat, mecmualar ve kitaplar. Bu konuda da Himayet Vali Cemiyeti Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bildiğin gibi çok ciddi şekilde katkıları vardı. Ve özellikle okul çağındaki çocuklar için Gürbüz Türk Çocuğu, Çocuk ve Yuva Dergileri yayınlanmış ve çok ciddi şekilde tespit edilen eserler arasındadır. Orta ve mesleki tahsil vaziyeti grafiklerle gösterilmiş. Fotoğraf talebe mesaisi numuneleri tedris vasıtaları ile anlatılmış mesleki terbiye veren müesseseler. O sırada dediğim gibi Avrupa'da Gazi Eğitim özellikle enstitüs şeklinde, terbiye enstitüsü şeklinde de çalışmalar yapmış ve Türk milli eğitiminin kalkınması konusunda ciddi çalışmalar. 17. kısma gelince tam bir toplumla kalkınma, serbest terbiye teşkilatı, idman cemiyetleri, halk evleri, gençler birlikleri. Yani gençler birliklerine de baktığımızda özellikle Sovyetlerde, Almanya'da, İtalya'da, Çekoslovakya'da, İsrail'de çok ciddi şekilde genç birlikleri vardı. Onu çok özür diliyorum.
Estağfurullah hocam.
Hükümetin politikasına uygun şekilde gençleri yetiştirmek için bazı zaman askeri disiplinler şeklinde mesela Türkiye'de belirli bir dönemde askeri kamplar açılmıştır. Özellikle bu çocuklar askeri eğitimler almışlar ve dönemin yani İkinci Dünya Savaşı öncesinde eğitimler alarak milliyetçi duygularla yetişmesi konusunda ciddi çabalar yapılmıştır. Bunu Avrupa'da da saydığımız ülkelerde görüyoruz. Evet. Yine beşinci kısımda muallim. Muhtelif senelerde Türkiye'de muallimlerin vaziyetleri ve aşağıdaki resimde de sergide gördüğünüz çocuklar gözlerinizi hastalıklardan koruyunuz diyor. Bunun için neler yapması gerektiğini işte travma 8 yaşında bir mektep çocuğunun göz kapaklarında korunan hastalık hizmetleri diye başlıyor. Bunlardan korunmak için çok ciddi çalışmalar yapılmış. Evet. Muallim yetiştiren müesseseler fotoğraf ve plan ile o dönemde öğretmen yetiştiren grupların neler yapıldığını biliyorsun bu konuda da ilk defa Kastamonu'da, Eskişehir'de, hatta Kayseri ve Denizli'de ilk köy mekteplerine yetiştirmek için öğretmenlerin alındığını görüyoruz. Muallimler kendi yetiştirmeleri için çareler, kitaplar, mecmualar, gramofon, radyo, ders hazırlamaya yarayacak aletler. Gramofonu daha önce de görmüştük. Azat Obalarında ve İzmir çocuk kamplarında görmüştük. Gramofon o dönemin çok ciddi şekilde bir eğitim iletişim metodu olarak konulmuş. Ve kitaplar konusunda da çok ciddi kitapların çıktığını biliyoruz. Evet. Geldik mektep vagonuna. Eski ve yeni terbiyeye dair bir konferans. O dönemde çok ciddi konferans. Yani elimdeki makalede de baktığımızda 92 konuşma yapılmış. Büyük kentlerde halka açık 16 konferans verilmiş. 10 bin kadar kitap ücretsiz olarak seyahat sırasında sergi treni uğradığı yerlerde dağıtılmış. Yani çok müthiş bir şekilde konferans konusunda. Bunlar içinde de tabii konferanslar konusunda burada çok ciddi şekilde vardır, Tonguç vardır. Bakanlık Okul Müzesi Müdürü İsmail Hakkı Tonguç. Arkasından Bakanlık Müfettişi Reşat Şemsettin Sirer, Sağlık Bakanlığı Müfettişi Doktor Celal Otman, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İşi Öğretmeni Hayrullah Öz ve İzmir İlköğretim Müfettişi Ferit Oğuz Bayır. Bunlar çok ciddi çalışmalar yapan bir beşli ama kendi aralarında da çatışmaların olduğu söyleniyor. Tabii o da bulamadık ama kitap okuma fırsatımız olmadı. Ferit Hoca'nın kitabında Köyün Gücü diye bir kitabı vardı. O kitabı temin edemedik daha. Onu da bulursak biraz daha netleşmiş olacağız. Peki tekrar başa döndüğümüzde ahlak ve terbiye. Yani Cumhuriyet'in ahlaklı terbiyeli çocuklar yetiştirmesi. Konferanslar düzenliyor. Yine konferans 2. 4. maddede. Mektep çocuğunun sıhhatini, sağlığını koruyabilmek için öğretmenlerin bilmesi lazım gelen hususlar. Küçük çocukların ölüm sebebi ve bunlardan tevekkü çareleri. Daha önce anlatmıştık, süt damlalarında biliyorsun müthiş şekilde ölümlerle İstanbul'da karşı karşıya kaldığımızı, tüm Anadolu'da da bu tür şeylerle uğraşın devam ettiğini. En son 7. maddeye baktığımızda ilk mektep faaliyetlerini gösteren resimler, projeksiyonla. Yani 1933 yılında projeksiyon makinasını görmüşler. Biraz sonra şeyini göreceğiz. Ciddi ciddi görerek uygulama. Bu da eğitimin çağdaşlaşması yolunda çok ciddi bir yol. Talebe faaliyetleri, konferanslar, mezuna ait konferanslarla mektep vagonu işlevini sürdürmüş. Evet, ilk mektep muallimleri sinema, fotoğraf, mikroskop, dikkat et mikroskop kullanıyorlar, kromofon, akvaryum ve teraryum tedrisatından nasıl istifade edebilirler? Ben de dedim şimdi Sedef aniden teraryum ne diye sorabilir. Biz eskiler pek bilmiyoruz bunu dedim teraryumlarda. Cam kavanozlar içinde tabiata ait uygulamaların yapıldığı bir uygulamaymış Sedef.
Hocam
Onu
şu
da
anda da çok popüler aslında
değil mi?
hediyeleşmek.
Evet. Ama ben bunu bilmiyordum. Bak ben de 68 yaşında bir şey öğrenmiş oldum. Evet, nasıl istifade edilebilir? Aşağıda da görüyorsun vitaminlerle ilgili demir yolları mecmuasından aldık. Oradan çekilmiş bir şey, onu da söyleyelim. Bunlar bu konuda ciddi ciddi çalışmalar yapmış. Birkaç tane var ama daha da onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Vitaminleri de gördüğün gibi A vitamininde neler oluyor, ne yapıyor? Görsele dayanıyor. Evet, geçelim. Biyoloji sahasında yurt, nebat ve hayvanların tespiti için nasıl çalışmaları, konferanslar veriyorlar. Mikroskop tekniği, spor faaliyetiyle sıhhati korumak, mektep sırasında yanlış oturmalardan mütevellit fenalıklar, hemen biraz düzgün oturalım biz
Ben
de.
İslamsız bir doğruldum hocam.
Evet. İnsan hastalık veren mikroplar, verem elbette o dönemin en fazla şeylerinden biri, frengi ve bel soğukluğu, sinekler ve sineklerle insana geçen hastalıklar, bir tahta kurusu pirenin insanlarda fena, alkolün fert ve cemiyet üzerinde yaptığı şeyler. Yani tam dönemin ana hatlarını çıkarmışlar, o sıradaki hastalıklarda eğitim vermeye başlamışlar 10. yıl nedeniyle. Evet. Evet, tipik tecrübe mektepleri hakkında konferans, halk terbiyesi ve muallimin rolüne dair bir konferans, halk sanatları ve güzellik terbiyesine dair konferans, yine hep ahlak, terbiye. Ana şeyi gramofon ve radyodan istifade. Büyük istasyonlarda konferansı, Tagaddi hıfzası hakkında bir konferans, beslenme hıfzası altında. Ben de bunları okuyarak geliyorum. Yani hemen biliyor zannetme, onu da söyledim. Beslenme ile ilgiliymiş. Mektep çocuğunun saatinin korunması hakkında bir konferans, İyi ve çok yaşamak hakkında konferans, muhtelif matbaaların neşriyatları. Yani toplamışlar. Son kısma geldiğimizde göreceğiz. Atlayalım. Bu şeyin eğitim salonu. Dediğimiz gibi Fransa'da yapılmış, projeksiyon yansıtılıyor. Duvarlarda görüyorsun bak.
Hocam projeksiyon vagonu dedikleri bu bölüm sanırım.
Evet. Evet, projeksiyon vagonu dedikleri 1927'de şeyle doktor vagonuyla birlikte yapılmış, firmanın ismi de var. Onlar yapmışlar. Bu şekilde geliyorlar, izliyorlar, eğitimlerini alıyorlar görsel bir şekilde. Muasır pedagogların bazılarının hayatı ve fikirlerini izah eden konferanslar. O dönemlerde yani 30'larda baktığımızda Birinci Dünya Savaşı sonrasında çıktığımızda çok güçlü bir şekilde çocuk yetiştirme politikası var. Bu politikada da bilim adamlarından etkilenmişler ve İsmail Hakkı Bey de o dönemde Almanya'da ciddi bir şekilde eğitim alıyor. Müzecilik onun güçlü bir şekilde yetişmesini sağlıyor milli eğitimin. Yani 10 yıla yakın bir müze eğitimi var. Öğretmenlere nasıl yaklaşacağı konusunda tabii İsmail Hakkı Tonguç hakkında müthiş kitaplar var. Okumaya başlarsak onların yaşantıları, nasıl bir mücadele verdikleri ve hele ilk okula başlamasının sıkıntıları, Almanya'da eğitim görürken eğitimini şey yapıp geriye gelmesi, Atatürk'ün tekrar onu Almanya'ya göndermesi ve diğer ülkelerdeki eğitimi incelemesi, tabii bu da dil olayı, müthiş bir bilim adamı diyebiliriz. Evet, son kısmımıza geldiğimizde hangi gazeteden kestim, altına yazmamışım bunu, ama hakimiyeti milliyeydi galiba, yanılmıyorsam 1933 Haziran'da çıkan şeydi. Samsun'dan 1300 muallimle karşılaşıldı. Biz ne diyorduk? Milli eğitim 1000 muallim demişti. Bu da 1300 muallimle diyor. 100'e yakın konuşma yapıldı, 10 binden fazla kitap dağıtıldı. Aşağıda da baktığımızda sıtma, en çok istenen kitaplardan biri buymuş. Yani
Hocam bu
10 bin.
arada ben buldum gazeteyi. Hakimiyeti Milliye demiştiniz, değil mi?
Hakimiyeti Milliye mi?
Evet.
Değil mi?
Ona baktım.
Yine de evet, yine de hafızam şey yapmıyor, beni
Yanıltmıyor.
yanıltmıyor. Evet. Tabii burada baktığımızda Sedef incelediğinde müthiş şekilde, hani ben yüzün üzerinde gazete inceledim baktığımda, ama en vuruş olan şeylerden biri burada devletin büyükleri karşılıyor, belediye başkanı, ve ciddi şekilde onlara eğitimler veriyorlar, geliyorlar. Bak, hemen devlet demir yolları üzerinde seyyar, doktor, bakteriyolog, Celal Beyefendi talebelerin arasında. Ve hepsi dikkat ettiği şekilde alacak. Buradaki önemli olan şeylerden birisi, çok ciddi şekilde bir eğitim veriliyor. Çok ciddi şekilde tabii Atatürk'ün haberinin olmasıyla 10. yıl nedeniyle düzenleniyor. Tabii Avrupa'ya gönderilen bir vapur meselesi de var. O sırada Türkiye'yi tanıtma. O da bir toplum kalkınma çalışması. Ama onu sanırım ancak 2-3 ay sonra hazırlayabilirim sana. Çünkü onunla ilgili kaynaklara daha tam ulaşamadım. Ama onu da toplum
Bekleriz hocam biz
kalkınması...
heyecanla ve sabırla.
Evet. Onu da hazırlamamız lazım. Evet, biraz hastalıklı bir ses oldu. Ama
Hocam
bitirdik, değil mi?
zamanı çok güzel kullandık.
Evet. Kalan zamanımız 9 dakika mı var?
Evet, 9 dakikamız var. Hani eklemek
Evet.
istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Ama bence gayet anlaşılırdı.
Evet, yeter diyorsun. Bu kadar bir sesi çekmeyeyim diyorsun. Sen de
Hocam,
anladım.
ben sizi sabaha kadar dinleyebilirim ama çok da yormak istemiyorum çünkü görebiliyorum zorlandığınızı.
Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum Sedef.
Hocam,
Kesebiliriz.
aslında biz yani her seferinde sizinle yaptığımız her yayından sonra eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve toplum kalkınmasındaki yerini kıymetini bir kez daha anlıyorum. Önemli araçlardan biri. Yani toplum kalkınmasının sağlanabilmesi için aslında gerçekten bir eğitim atağının gerçekleşmesi gerekiyor.
Evet.
Cumhuriyet döneminde de bunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Bugün de aslında benim daha önce hiç duymadığım bir konuydu. Dinleyenlerin de duyduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Sosyal hizmet öğrencilerinden. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusa bakıldığında 10 bini aşkın kişiye ulaşılması, yerinde bir eğitim modelinin, yerinde eğitimin gerçekleştirilmesi açısından bence kesinlikle bizlerin de incelemesi gereken, yani sadece aslında tarihçilere bırakılmayacak kadar da kıymetli bir konuymuş. Kendi adıma bu çıkarımda bulunuyorum.
Vallahi şimdi ismi anımsamadım, yine bir şeyimiz vardı. Herkes kendi tarihini kendi yazmalı şeklinde bir şey vardı. Elbette tarihçilere çok büyük saygım var. Yani şunu da söylemek isterim. Keşke ikinci ana dalı olsaydı tarih okumak isterdim. Hele yüksek lisans ve doktorayı yapmak çok isterdim. Yani ama sosyal hizmet tarihi özellikle bizim meslektaşlarımız açısından birincil alanlardan biri. Çünkü dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarımızı bak bunları ben derslerde sen biliyorsun üniversitede işlemediğimiz bir konuydu. Ama her sene bir iki tane değişik bir şey bulup inceliyoruz.
Hocam azot obaları diyorsunuz. Hemen diyorum evet biz bunu yapmıştık. Başka bir şey diyorsunuz ama bunu ben de bilmiyordum. Ben çok teşekkür ederim hocam. Emeklerinize sağlık. Çok keyifli bir yayındı. Dinleyenler de
Çok
eminim aynı
teşekkür
şeyi
ediyorum. Senin
düşünecektir.
emeklerine sağlık. Gelecek şeye başka bir konuda ben de çalışayım biraz. Başka bir konuda bir araya gelmek dileğiyle. Emeklerine sağlık. Çok
Sizin hocam.
teşekkür ediyorum Atılay.
Görüşmek üzere. Görüşmek
Görüşürüz.
üzere.
Evet,
Evet.
size de şimdi kısa ve net anlattık. Biraz sesimiz kötü
Hocam
çıktı ama.
bence çok güzeldi. Hiç sıkışmadık, sıkıştırmadık ve ben yani çok özünü anlattık. Hocam zaten mutlaka yani sosyal medya platformlarında varız ya. Merak edenler mail atabilirler. Instagram'dan yazabilirler. Aslında irdeleyebilirler konuyu.
Valla evet yani o nedenle fazla uzun uzun girme yerine aslında ana hatlarıyla vermek biraz daha iyi değil mi? İlgisi olan
Hocam
evet.
kesinlikle katılıyorum. Çünkü mesela ben yayınları otobüste giderken dinliyorum. Mesela yarım saatlik, 40 dakikalık mesafede o kadar yeterli ve yerinde oluyor ki. Uzayınca hani
Hı.
kalabiliyor. Genelde insanlar hep böyle bir yere giderken podcast yayınlarını dinliyor. Ve hani çok öz anlatım çok kıymetli oluyor yani benim adıma en azından.
20-25 dakikalık anlatım daha değerli oluyor diyorsun o zaman.
Yok hocam bence 42. Tarihte hocam 25 dakikaya sığdıramayız ki. Şimdi çok
Değil
hap
mi?
bilgiler veriyorsunuz. Çok hap bilgiler veriyorsunuz. Hani o Cumhuriyet'in ilk başlarındaki yapılan şeylerden bahsetmeyip nasıl hemen geçeceksiniz ki. Sizin de alanınız çok zor.
Sedef, dinlenme oranı nasıl?
Hocam çok iyi hatta geçen Umut Hoca yazmış. Geçen yıla göre çok artmış
Hı
podcast'iniz
hı.
genel olarak sosyal çalışma podcast. Hocam birazcık podcast'lere Spotify üzerinden çok ilgi arttı. Hani YouTube'dan ziyade bile. Çünkü hani bir kere indirdiğinizde internetiniz olmadan bile dinleyebiliyorsunuz. Yarım kaldığında. Çok da işlevsel bir şey aslında. Yani ayda 10 liraya sayısız yayın dinleyebiliyorsunuz.
Değil mi? Evet.
Evet.
Büyük.
Hocam eşiniz
Hepsi de
hala Dubai'de mi bu arada? Onu da sorayım.
O da Cuma günü geliyor. Bak bu da eşimin yaptığı yağlı boya tabloydu. Bugün sıcakta şey yapayım diye burada kaldım.
Ya.
Kütüphaneli odaya da soğukta gidemem diye. O sağ olsun evde şey yaptı. Cuma günü saat 5 sıralarında da dönecek bakalım. Öyle.
Çok sevindim hocam. Hocam görüşmek
Gerçek
üzere. Buyurun.
Sedef bir konuları şey yaparsan sana zahmet.
Tamam.
Senin de çok yoğun oluyor
Aa,
ama
hayır hocam. Hocam zaten
onları
hazır liste. Ben aslında paylaşmıştım. İki konuyu daha eklerim. Bir genel çerçeve olur size. Hani şunu yapalım,
Evet
bunu
yani
yapalım diye. Hatta
onları
hocam bu akşam bile atabilirim mail size. Hemen
yok
yayından sonra.
açıkçası yok. Sen şey yaptığında neler olduğunu bakayım, neler koyayım diye. Doktor vagonu veya sıhhiye vagonu 15 dakikalık bir program olur. İstiyorsan onu da anlatalım.
Ya akabinde bence anlatabiliriz hocam.
Yani 15 dakikalık bir şey ancak sığar. Ama ilginç bir uygulama o da.
Hocam
Yani
şöyle diyebiliriz. Evet, bugün işte terbiye treninin devamını 15 dakikalık bir vagon anlatımına sığdırıyoruz diye böyle biraz pazarlamayı yaparız.
o kısmı sana ait.
Öyle yaparız hocam artık.
Yani ben sadece ham maddeyi veririm. Sen süsleme kısmını kendin yapacaksın.
Doğru, haklısınız hocam.
O zaman sıhhiye vagonu yapalım mı?
Olur hocam. Hocam hatta şöyle yapalım. Yeni yıldan hemen önce yapalım. Hani bu ay 15 dakikalık olduğu için iki tane çıkartmış oluruz.
Tamam.
Vaktiniz varsa.
O zaman ben senin için, senin yoğunluğun benim, yani ben
Hocam.
sıhhiye vagonunu 10 gün içinde hazırlarım.
Tamam, 10 gün sonra ben yine sizi ararım hocam. Hatırlatırım.
Tamam. Sıhhiye vagonunu 10 gün içinde hazırlıyorum.
Tamamdır hocam.
Evet,
Emeklerinize sağlık
emeklerine
hocam.
sağlık.
Teşekkürler
Görüşmek
hocam.
üzere. İyi
Görüşürüz.
akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Sağ ol.